Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Bütün TGRT FM çalışanları adına ve programa emeği geçenler adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlayarak programımızı açıyoruz. Sevgili dinleyiciler, şimdi insanların pek çoğunun müptela oldukları bir adet var. Sigara içmek. Şöyle zararlıdır, böyle zararlıdır, efendim şöyle sıkıntı verir, böyle hastalık yapar dense de insanların pek çoğu bunu zevkle içiyor. Milli ekonomiye de katkısı var, ticareti de geliştiriyor, o da işin ayrı bir yönü. Ancak sigaradan önce acaba bunun yerini tutan bir şey var mıydı? Vardı. Sigara kağıdı kullanılmadan önce tütün yine içilirdi. Lüle içinde yakılarak dumanının içi oyulmuş bir çubuk ile içildiği devirler vardı. İşte bu çubuklara tütün çubuğu denirdi veya ekseriye sadece çubuk denirdi. Dolayısıyla tütün içmeye çubuk içmek, tütün ikramına çubuk ikram etmek, çubuk çıkarmak, çubuk vermek denirdi. Çubuk alayı vardı sevgili dinleyiciler. Çubuk sürmek vardı. Pek çok tabirler vardı. Çubuk deyince pek çoğunuzun aklına efendim Kızılderili çubukları, barış çubuğu gelecek. Evet, zaten Türklerle akraba olduklarını da söylüyorlar. Kızılderililerde de var bu çubuk. Ama sigaradan önce bilhassa Osmanlı toplumunda bu çubuk son derece yaygındı. Bilhassa erkeklerin, hanımlardan da böyle keyfine düşkün olanları içermiş ama bilhassa erkeklerin efendim bir numaralı keyif vasıtasıydı çubuk. Evet, çubuk, tütün çubuğu üç parçadan mürekkepti sevgili dinleyiciler. Birincisi tütünün konduğu lüle. İkincisi içinden dumanın çekildiği ince ve dümdüz ağaç dalından gövde kısmı. Üçüncüsü de ağza gelen kısım, ağızlık veya imame denirdi eskiden. Demek ki tütün çubuğunun üç kısmı vardı eskiden. Tütün içme vasıtası manasında çubuk ancak lülesi ve imamesiyle tamam olurdu. Lülesiz ve imamesiz gövde kısmı içe oyulmuş çubukluk bir daldan ibaretti. Onun içindir ki çubuk tütün çubuğu denilince lülesi, gövdesi ve imamesiyle beraber bir bütün hatırlanmak gerekir. Memleketimizde tütün içme tiryakiliği 17. asır başlarında Sultan 1. Ahmet devrinde başlamış 1605-1606 yılları arasında. Ve enteresandır ayak takımından ta en yüksek kibar tabakaya varıncaya kadar o kadar süratle yayılmıştır ki 1633 yılında ancak 28 sene sonra Sultan Ahmet'in oğlu ve 3. halefi Sultan 4. Murat zamanında ilk ve cezası yakalandığı anda idam olmak üzere çok şiddetli tütün yasağı çıkmıştı. Ve bu tütün yasağında ölümü göze alarak tütün içenler, tütün çubuğu içenler olmuştur. Demek ki bu tütün o kadar çabuk yayılmış ki bir kısa bir zaman zarfında efendim hemen herkes buna müptela olmuş. Evet, tütün ilk çıktığında pek çok münakaşaları beraberinde getirmişti. Tütün içilir mi, içilmez mi, sarhoş eder mi, etmez mi? Ulema epey ihtilaf etmiş. Sonunda tütünün haram olmadığına cevaz vermişlerdir. Hatta tütünle ilgili risaleler vardır. Duhan denirdi eskiden tütüne. Duhan risaleleri var. Tütünün helal mi haram mı olduğunu inceleyen risaleler var. Osmanlı toplumunda bunlar çok yazılmış. İlk zamanlar hükümet buna karşı tedbirler almaya çalışmış ama ne çare? Adetleri cemiyetten kaldırmak öyle kolay değil. Ölümüne ceza da koysanız insanlar gene içiyor, gene içiyor. Şiirlere bile girmiş o zamanın şairlerinden, o amansız yasak devrinde yazılmış şiirler var. Mesela Şeyhülislam Yahya Efendi yine aynı zamanda çok büyük bir şairdir. Bu Yahya Efendi'nin bir beyti var. Duhan içip o şehle dimeyin rayegandır bu. Virin biçareler can nakdini resmi duhandır bu diye çok güzel bir beyti var. Beytin manası çok derin ama zahiri manası şu. Zerafetini zedelemeden bugünkü dile çevirmek zor ama o güzeller şahiyle tütün içmek bedava, kolay değil. Tütün vergisi olarak can kondu, verin biçareler manasına gelen bir beyti var. Evet, o devrin adamlarından, o asrın adamlarından müverrih, tarihçi Peçevi İbrahim Efendi, o da ilk tütün ve çubuk tiryakilerini şöyle tasvir ediyor. Ehli keyif müptelası oldu diyor. Giderek keyif ehli olmayanlar da kullandılar. Hatta kibar-ı ulemadan, yani alimlerin büyüklerinden ve devlet ricalinden niceleri ol iptilaya uğradı. Yani tütüne, çubuğa düştüler. Kahvehanelerde erazil ve evbaşın tütünü kesreti imalinden kahvaneler gök duman olup içinde olanlar birbirin görmemek mertebelerine vardı. Yani kahvanelerde o kadar çok tütün içilmiş ki oturanlar birbirini göremez olmuşlar. Sokaklarda ve pazarda dahi lüle ellerinden düşmez oldu. Birbirinin yüzüne gözüne püf püf diyerek sokakları, mahalleleri korkuttular diyor Peçevi. Evet, o ilk tiryakilerin ellerindeki lüle değil, lülesi olan çubuk. Fakat tabii ilk tütün salgınına nispetle o kadar taze ki Peçevi'nin bu satırları, henüz Peçevi çubuk kelimesini daha kullanmıyor. Çubuk kelimesinin demek ki yayılması sonraki asırlara has. Türlü çubuk vardı sevgili dinleyiciler. Birincisi kahvehanelerde ve evlerde kullanılan çubuklardı. Bunların gövde kısmı uzundu. 2-2,5 metre boyundaydı. Yekpare olanları, bir de birbirine geçme birkaç parçadan mürekkep olanları vardı. Lüle yerde takatuka denilen bir tablanın üzerinde dururdu. Bu takatuka bugünkü külliye muadil bir eşyadır. Lüleye doldurulan tütünü kahvanelerde ateş olanları, evlerde çubuktarlar ateşlerdi. Bu işin müteassısı vardı. Bu işi yapan adamlar vardı. Kahvanelerdekilerin ateş olanları denirdi. Evde bu işi yapan hizmetkarlara da çubuktar denirdi. Çokça tütün almak, içim keyfinin de sürekli olması için bu çubukların lüleleri de büyük olurdu. Şimdi bu birinci çubuk çeşidi. Bir başka çubuk çeşidi de tiryakilerin diledikleri yerde ve hatta sokakta, pazarda tütün içmeleri için üzerlerinde taşıdıkları çubuklardı. Bunların gövde kısmı kısa olurdu. en çok 30-40 santim boyunda olurdu. Lülesi de taşıması kolay olsun diye küçük olurdu. Bir torbacık içinde kuşak kıvrımına sokulup taşınırdı. Ve ayrı bir kese içinde bulunan tütün doldurulduktan sonra kav ve çakmakla tiryakinin kendisi tarafından ateşlenirdi. Bugünkü pipolar gibi. Bu tabi çubuğun şekline göre olan tasnifi. Bir de kullananlara göre tasnifi var. Kullananların içtimai seviyesine göre. Ayak takımının, avamın, esnafın, orta tabakanın, ayağının, eşrafın, devlet ricalinin, vezirlerin ve nihayet padişahların çubukları, efendim, lülesiyle, gövdesiyle, ağızlığıyla, imamesiyle elbette ki çok farklı olurdu. Lülesi apayrı bir sanat eseri. Gövdesi ve imamesi altın çemberler, efendim, elmas, yakut, zümrüt vesaire kıymetli taşlarla müzeyyen murassa çubuklar yapılmıştı. Bu yolda öylesine ileri gidilmişti ki, kibar ve ricalin, büyüklerin çubuk nümayişleri devletçe israf ve sefahat telakki edilmişti. Ve 1195 Hicri yılındaki 1781'e tekabül ediyor, Sultan 1. Abdülhamit, Sadrazam İzzet Paşa'ya bir hat-ı humayun göndermiş ve murassa çubuk yapılmasını, satılmasını ve kullanılmasını yasak etmiş. Padişah hat-ı humayunun bugünkü dile çevrilmiş sureti şöyle. Diyor ki padişah, birkaç seneden beri diyor, tütün çubukları imamelerine altın kakmalar yapmakta ve çeşitli cevahir taşları konulmakta. Efendim çubuklar üçer beşer yüz kuruşa satılıp alınmaktadır. Hilaf-ı şer-i şerif israftır. Yani dine aykırıdır, israftır. Bundan sonra diyor padişah, çubuk imamelerine altın kakılmayacak. Bir tek cevahir taş konmayacak. Öyle çubukların satışını ve kullanılmasını yasak ettim. Lazım gelenlere tembih et, yasağı dinlemeyenleri de tedip ve terbiye et diyor padişah. Bununla beraber bu murassa, müzeyyen çubuklar son derece zevkli, son derece güzel şeylerdir. Gerçekten Türk sanatının, Türk estetiğinin en güzel numuneleridir. Topkapı Sarayı Müzesi'nin hazine dairesinde pek zengin bir murassa çubuklar koleksiyonu var. Bunu görenler hem o zamanki sosyal hayat hakkında, o zamanki alet edevat hakkında bilgi sahibi oluyor, hem de ecdadın sanatına, efendim, zevkine, estetiğine hayran oluyor. Tütün tiryakiliği kadınlar arasında da bir ara çok yaygın olmuştu sevgili dinleyiciler. Öyle ki İstanbul'un harem hayatı üzerine resimler yapan Avrupalı ressamlar kadınları umumiyetle rehavet içinde uzanmış, nargile veyahut çubuk içer vaziyette tahayyül etmişlerdi. Kadın çubukları da ayrı olurdu. Şöyle ki lüleleri bilhassa çiçek kabartmalarla adeta küçücük bir çiçek demetiyle süslenmiş, imameler de hanım ağzına uygun, gayet küçük olmuştur. Evet, çubuğun en çok içildiği yerler kahvehaneler ve meskenlerdi. Ama bunlardan başka hamamlarda da çubuk takımları bulundurulurdu. Eski insanlar zevkine, keyfine düşkündü sevgili dinleyiciler. Ve hamamlarda da ateşoğlanının, çubuktarlığın vazifesini yapan tellaklar, tellak şakirtleri vardı. Hamamda da o düzene kurulmuştu. Hamama gelen müşteriler çubuk keyfinden burada da mahrum kalmazlardı. Evet, çubuk içmek, misafire, efendim, kahvehanelerde ve hamamlarda müşteriye çubuk çıkartmak kendine mahsus bir merasimle olurdu. Aynı Çinlilerin çay içmeyi bir dini merasim haline getirdikleri gibi eskilerde çubuğu bayağı bir resmi tarzda bir merasim halinde yaparlardı. Saraylarda ve büyük konaklarda çubukçu başılar, çubuk ağaları vardı. bir de ateşçiler vardı. Çubuk içileceği zaman ortaya evvela şimdiki sigara tablalarının gördüğü işe yarayan gümüş veya pirinçten takatuka adı verilen büyük tabla konulurdu. Sonra çubukçu lüleleri tütün doldurulmuş çubukları getirirdi. Lüleleri takatukaya koyarak çubuğu misafirlere verirdi. Öyle ki çubuğun imamesi içecek olanın ağzı hizasına gelirdi. Çubuk içecek kimse tarafından sol el ile tutulurdu. Sonra bir zincire asılı ve zincirinden tutulan küçük bir mangal ile ateşçi gelirdi. Çubukçu küçük bir maşayla birer köz ateş alıp lülelere koyardı. Böyle bayağı bir merasim. Konaklarda, evlerde, kahvehanelerde, hamamlarda misafir veya müşterilerin içtimai mevkiine göre çeşitli çubuklar vardı. Bu çubuklar çubukluk denilen dolaplarda muhafaza edilirdi. Bu çubukluk konaklarda çubuk odası denilen bir odada dururdu. Çubuk lüleleri pek çeşitli şekillerde yapılırdı sevgili dinleyiciler. Öyle ki lülecilik küçük güzel sanatlar arasında bir iş haline almıştı. Çubukların gövde kısımları da umumiyetle yasemin ve kiraz dallarından yapılırdı. Gül ağacından ve pelesenkten yapılanlar da vardı. Ekseriya birkaç parçadan mürekkep olarak fil dişinden de yapılanlar vardı. İmamelerde ise hemen daima sarı, kırmızı veya siyah kehruba, şimdiki tabirle kehribar kullanılırdı. Tütün de mühimdi. El ile kıyılarak hazırlanırdı. Kibar tiryakiler kendi zevklerine göre tütün harmanları yaptırırlardı. Bu gibilerin hususi çubuklarını ve tütünlerini çubukdarları ne veli nimet nereye giderse peşine takılıp götürürdü. Harca alem çubuk ve sadece lüle satan seyyar satıcılar ekseriya bekar hanlarında ve bekar odalarının kapılarında dururlardı. Vaktiyle Yeniçeri ağası Gürcü Kenan Paşa, gençliğinde Dudacı Hasan Paşa'nın kölesiymiş, yakışıklı bir adammış. O zamanlar şehirde bir asayişsizlik, bir rezalet fırtınası eserken tütüncü dükkanlarını basar, tütünleri yakıp da tütün içenlere dayak atarmış. Bir gün kol gezerken Sultanahmet Camii yanındaki Sipahiler Hanı'na uğramış. Ulufe almak için İstanbul'a gelen kapı kulu sipahilerinden bazıları bakmış hanı önünde çubuk içiyorlar. Onları dayak atmak için tutmak istemiş. Fakat sipahiler han içine kaçmışlar. Tutmuş bu da öcünü han kapısında tütün, lüle, çubuk satan fukaradan almak istemiş. Onların mallarını alıp yakmak istemiş. Bu sefer handaki sipahiler ellerine birer değnek kaparak handan boşanmışlar. Ve ağanın yanındaki yeniçerilerle bir dövüşe kapışmışlar. Yeniçeri ağası kaçmak zorunda kalmış. Hatta arkalarından sipahiler kovalamışlar. Bunu Naim'a anlatıyor. Düşünün bu tütün, çubuk o zaman ne hadiselere ne sıkıntılara sebebiyet vermiş. Eskiden çarşıda ev olmazdı. Dükkanların üzerleri ya boş veya orada birer bekar odası olurdu. Kayıkhanelerin üstünde de böyle bekar odaları olurdu. Burada kalan bekar uşakları gece yataklarında çubuk çekerlermiş. Ve çubuklar ateşliyken uyuyakalırlarmış. Çubuk devrilirmiş, yorganı şiltiye tutuştururmuş. İşte bu yüzden İstanbul'da pek çok yangın çıkmıştı. Hatta meşhur İstanbul'un dörtte üçünü kül eden 1660 yangını var. Ayazma Kapısı yangını. Ahi Çelebi Camii civarında kale duvarının dışında bir tütün içici bekar uşağı yaramazın çubuğundan çıkmıştı. İstanbul'un dörtte üçü yanınca bu sefer zamanın padişahı Efendim çubuk içmeye yasak getirmişti. Sultan 4. Murat boşuna tütün içmeyi yasaklamadı. Padişah emri de din hukuk emri gibi, kanun emri gibi, din emri gibi olduğu için o zaman padişah çubuk içmeyi yasaklamış. İşte kamu menfaati için, amme menfaati için tütün içilmesi, çubuk içilmesi yasaklanmış. İçenlere çok şiddetli cezalar getirilmiş. İşte onun sebebi çubuk içenlerin efendim İstanbul'un neredeyse böyle 1/4'ünü yakacak yangınlara sebebiyet vermeleriydi. Evet, bir de çubukçu vardı sevgili dinleyiciler. Çubukçu diye bir semt var ama bir de çubukçu mesleği vardı. Hem çubuk yapıcı sanatkara hem de çubuk satıcılarına çubukçu denirdi. Çubuk yapıcılar çubukların yalnız gövde kısmını, yani asıl çubuk kısmını yaparlardı. Çubuk imamesini, yani ağza gelen kısmını ve lüleleri yapanlar imameci ve lüleci diye anılırdı. İmamecilik ve lülecilik ayrı bir ihtisas işiydi. Çubuk satıcıları ise lülesi, imamesiyle takım çubuk, yalnız dal gövde, yalnız imame, yalnız lüle ve hatta cins cins tütün de satarlardı. Çoğu seyyar esnaftı, çarşı pazar boylarında dolaşırlardı, bekar odalarının, bekar hanlarının kapılarında dururlardı. Bir kısmı da dükkan sahibiydi, kıymetli hatta murassa çubukları satarlardı. Bunlar seyyar esnafta bulunmazdı, dükkanlarda satılırdı. Çubuk yapıcılar satıcı esnafa mal verirdi. Bir de sipariş üzerine yüksek ücretlerle kuyumcu gibi çalışarak çubuk yaparlardı. Çubuk satıcılarının çoğu da böyle 12-13 yaşlarında Yahudi delikanlılarıydı. Bu çubuğu hazırlayanlara ve satanlara çubukçu dendiği gibi eski efendim kibar ve rical dairelerinde, konaklarında tütün çubuklarına bakan, onları hazırlayan, efendisine ve misafirlere veren hizmetkarlara da çubukçu denirdi. Fakat daha ziyade eski tabirle bunlara çubuklar denirdi. Bunlar tütüncü veya tütüncü başının efendim yamağı sayılırlardı. Bu tütüncü veya tütüncü başı konaklarda, saraylarda çok itibarlı bir ağaydı. Çubuklar aslında bir uşak bugünkü manada. Ancak el ve beden gücüyle görülen o kaba işlerde kullanılan sair uşaklardan çok imtiyazlıydı. O daima efendisinin meclisinde bulunurdu. Misafirlere hizmet ederdi. Onun için kıyafetlerine çok ihtimal edilirdi. Çok güzel elbiseler giyerlerdi. Tertemiz olurdu elbiseleri. Ve bunlar çok kibar, sözü sohbeti dinlenir, ince düşünceli kimselerdi. Konak sahibi, ileri gelen adam, elbette ki misafirlerine hizmet eden adamı öyle rastgele kimselerden seçmezdi. Onun için eski konakların, eski sarayların en imtiyazlı, en önde gelen hizmetkarı çubuklar idi. Eski İstanbul hayatına, Osmanlı hayatına dair resimlerde de en güzel kıyafetler içinde böyle en vakarlı hizmetkar çubuklar resmedilmiştir.
Ay duvaklı yıldızlar birer bilmece kalbim gibi, kalbim gibi, kalbim gibi gizli saklı.
Sevgili dinleyiciler, asırlar boyunca ecdadımız vatan evladının tahsiline çok dikkat etmişti. Hayır sahipleri camilerini, mescitlerini, medreselerini, imaretlerini, çeşmelerini yaptırırken ekseriye yanına bir de Sibyan Mektebi inşa ettirmişler. Hatta kendi türbelerini de o camianın içine koydurmuşlar, son uykularını masum çocuk cıvıltıları arasında uyumak istemişler. Tahsil nimeti temin ettikleri o çocukların ağzından hayırla anılmayı büyük saadet bilmişlerdir. İşte Bayezid Meydanı'nda altı bugün dükkan olan kendisi Hakkı Tarık Us Kütüphanesi olan yer bir Sibyan Mektebidir. Sultanahmet'te Sultanahmet Camii ile Ayasofya'nın arasındaki bina bir Sibyan Mektebidir. İster büyük bir külliye olsun, ister küçük bir külliye olsun, Sibyan Mektebi asla unutulmamıştır. Sibyan çocuklar demek, mektep de vaktiyle okula verilen isim, Sibyan Mektebi eski sosyal hayatımızın en mühim unsurlarından biriydi. Sibyan mekteplerinin gayesi gayet basit. Bir çocuğa okuma yazma, efendim bu arada dinin adab ve erkanını, Kur'an-ı Kerim okumayı öğretmek, terbiye vermek, efendim bir takım basit çocuklara lazım bilgileri vererek onu ondan sonraki tahsiline veya hayata hazırlamaktır. Bugünkü ilk mekteplere muadil. 17. asır ortalarında bir Mehmet Efendi yaşamış, Beykozlu Mehmet Efendi. Bu bir Sibyan Mektebi muallimiydi. Enteresandır, Nevhatül Uşşak isminde uzun bir manzume yazmış. Ve bu manzumeye fasıl fasıl bölerek bir kitapçık şekli vermiş. Mevzu bu adamcağızın başından geçen hazin bir aşk macerası. Mehmet Efendi başından geçen bu vakayı anlatırken hocalık yaptığı mektebin havasını da çok güzel iç mısralarla vermeye çalışıyor. Diyor ki mesela bu Mehmet Efendi'nin Nevhatül Uşşak'ta, dolardı mektebimin içi sibyan, ederdim onlara talim-i Kur'an. Olup beş vakitte mihraba mülazim, bu manalarda ancak bana lazım. Değildim halkın ağu karesinde, oturmazdım avamın aresinde. İşte bu Nevhatül Uşşak adlı manzumede gösteriyor ki, sibyan mekteplerine muallim olanlar, bir mahallenin şeref ve haysiyet sahibi simaları arasından seçilirdi. Bir muallimin, bir mürebbinin şerefine, haysiyetine uymayan yerlere gitmesi şöyle dursun, avamın halkın arasına girip oturması, mahalle dedikodularına karışması dahi hoş görülmezdi. Büyük Türk seyyah ve muharriri Evliya Çelebi gezip dolaştığı Türk beldelerindeki sibyan mekteplerini muazzam eserine kaydetmekte en küçük bir ihmal göstermemiş. Ve çocuktan daima ciğer kuşe diye şefkatle, muhabbetle bahsetmişti. İşte yukarıda bahsettiğimiz muallim Mehmet Efendi şu parça ile de bir sibyan mektebinin günlük programını çiziyor. Oturdular çüğü tertip üzere sibyan, kimi heyce okurdu, kimi Kur'an. Önümde her biri tekrar ederdi, alıp dersini yerine giderdi. Evet, eski sibyan mekteplerinde tedris usulünün başında hece gelirdi. Alfabe karşılığı olan elifbedeki harfler çeşitli hece tekerlemeleriyle ezberletilirdi. Bazı muallimler de harflerin şekillerini tarif eden tekerlemeler öğretirdi. İşte şunlar güzel birer numune. Elif oklava gibi, B çanak gibi, T ona benzer, S ona benzer, cim karnı yarık, çim ona benzer, H ona benzer, hı ona benzer, dalın beli büklüm, zel ona benzer, rı çevgenli, z ona benzer, sin üç dişli, şın ona benzer, sat tava dudaklı, dat ona benzer, tığ bacaklı, zı ona benzer, ayın ağzı açık, gayın ona benzer. Bir başka ezberletme usulü de var. Çocuklara noktalı noktasız harfler şöyle ezberletilirdi. Elif'te yok, B altında bir nokta, T üstünde iki nokta, F üstünde üç nokta, cim karnında bir, P altında üç nokta, çim karnında üç nokta, H'da yok, H üstünde bir nokta. Eski sibyan mekteplerini en güzel tasvir eden şiirlerden birisi bu Mehmet Efendi'nin Nevhatül Uşşak'ı ise, yazılardan biri de 19. asırın sonlarında yaşamış ve bir asra yakın ömür sürmüş Erzincanlı aşçı dede İbrahim Bey'in efendim milli kütüphanemize bıraktığı harikulade zengin hatıralar. Onların içinde kendi çocukluk hayatını tasvir eden satırlar var. Onlar bize o zamanki mektep hayatını, sibyan mekteplerini anlatan en canlı sahneleri, ifadeleri ihtiva etmektedir. Yeniçeri Asker Ocağı'nda olduğu gibi eski sibyan mekteplerinin de bir gülbankı vardı. Bu gülbank nasıldı? Allah Allah, innallah, celilül cebbar, muinus settar, halikul leylü ven nehar, la yezal zülcelal, birdir Allah anın birliğine, erinerliğine, hakkın birliğine, dini mübin uğruna şehit olan gazilerin aşkına diyelim bir Allah. Allah Allah, daim hay, bu üç kere söylenirdi. Sonra evveli Kur'an, ahiri Kur'an, tebarekellezi nezzelel furkan, eli kan, kılıcı kan, sinesi üryan, ciğeri püryan, dinimi bin uğruna şehit olan, gaziler aşkına diyelim bir Allah, Allah Allah daim hay, bu da yine üç kere söyleniyor. Ondan sonra evveli gaza, ahiri gaza, inayeti hüda, kastı ada, dinimi bin uğruna şehit olan, gaziler aşkına diyelim bir Allah, Allah Allah daim hay, bu da üç kere söyleniyor. Sonra hacılar, gaziler, raviler, üçler, yediler, kırklar, gülbank-ı Muhammedi, nur-u nebi, kerem-i Ali, pirimiz Hazreti Osman-ı Zinnureyn-i Veli, gerçekler demine devranına hu diyelim, hu diyerek ilk mekteplerde, Sibyan mekteplerindeki gülbank biterdi. Evet, ders başlamadan önce muhakkak bu gülbank söylenir. Ders bittikten sonra da hafta sonları bu gülbankla o hafta tamam edilirdi. Eski Sibyan mekteplerinde dini terbiye her şeyin üstünde tutulduğu için çocuklara açık Türkçe ile ilahiler ezberletilirdi. Bir çeşit çocuk korosu halinde bir ağızdan okutturulurdu. Çocuğun efendim mektepte gördüğü bu ilahiler onun hem ruhunu canlandırır hem ona bir neşe ve şevk verirdi. Çocuklara ezberletilen ilahilerin çoğu ya Yunus Emre'den veya Niyazi Mısri'den seçilirdi. Bunu ezberleyen ve okuyan çocuklar manasını bilmese de bunu gayet güzel içten bir şekilde okurdu. Ama piyasada da evlerinde de bulundukları yerlerde de çocukların bu ilahilerine çok rağbet ederlerdi. O saf temiz çocuk sesiyle ilahi okutmaya millet bayılır, çocuklara bahşişler verilirdi. Bir de Sibyan mekteplerinde ilahilerin yanında neşideler, yani epik manzumeler, vatan marşları, vatan şarkıları söylenirdi. Mesela ey gaziler yol göründü yine garip serime diye başlayan neşide veya Ertuğrul'un ocağında uyandım şehitlerin alkanıyla boyandım manzumesi bugün artık yavaş yavaş aramızdan ayrılan ihtiyarların hepsinin müşterek bildikleri mektep repertuarında idi. Hatta köylere kadar açılmış olan Sibyan mekteplerinde ilahilerin yanında bu vatan şarkıları ve marşlar da öğretilmekteydi. Asırlar boyunca Türk Sibyan mekteplerinde tahsil meccanendi, parasızdı. Hatta bilakis padişahların, sultanların, vezirlerin, zenginlerin hayır eseri olarak yaptırıp açtıkları mekteplerinde okuyacak fakir çocuklar için de yardım imkanları düşünülmüştü, bugünkü burs gibi. Ve mekteplere bunu temin edecek vakıflar yapılmıştı. Hatta padişah mekteplerinde bu yardım çocuklar arasında içtimai fark gözetilmeden bütün talebeye temin edilmişti. Mektepte okuyan fakir çocuklar hem gıdaları hem de giyim kuşamları bakımından gözetilirlerdi. Sultan II. Bayezid'in vakfiyesinde yetim ve fakir çocuklardan bu padişah mektebinde okuyanlara her gün sabah akşam iki öğün ve iki çocuk başına bir kaba olmak üzere etiyle ekmeğiyle beraber yemek verileceği yazılı. Kanuni Sultan Süleyman'ın vakfiyesinde de mektebinde okuyan fakir çocuklara giyim ve kuşam bedeli olarak onar akçe yevmiye verilmesi ve ayrıca iki bayramda da birer kat esraf verilmesi yazılı. İmarette pişen yemeklerden de her gün birer kap yemek verilmesi ayrıca kaydedilmiş. Şeyhülislam Esad Efendi'nin yaptırdığı mektebin vakfiyesinde de fakir talebeye verilecek elbisenin nevi tespit edilmiş. Mesela bir çocuğa senede bir defa boğası denilen kumaştan bir kapama, bir fes, bir kavuk, bir mintan, bir zıbın, bir kuşak, bir çift mes papuç ve pabucu içinde 10 akça nalça parası verilmesi yazılmış. birer sibyan mektebi yaptırmayı, çocuğa bir irfan yolu açmayı, manevi hazlarının en büyüklerinden biri bilen ecdadımız, mektepte okuyacak fakir çocukları besleyerek, giydirerek himaye etmekle kalmamış sevgili dinleyiciler. Çocukların neşe, efendim şetaret hakkını da düşünmüşler. Senede hiç olmazsa bir defa, bir bahar bayramı kutlamaları için vakfiyelerinde mektepçe toplu olarak bir gezinti masrafını karşılayacak paralar ayırmışlar. Bu kır gezintileri vakfiyelerinde masrafı karşılanmamış olan mekteplerde de her sene semtin zenginlerinin yardımıyla muhakkak yapılırdı. Kır gezintileri mektep muallim ve kalfalarının nezaretinde yapılırdı. Türlü çocuk oyunları oynanırdı, ilahiler okunurdu. Bir mektebin gezintiye gidip gelmesi o semt için adeta bir bayram günü olurdu sevgili dinleyiciler. Ve ekseriyen çocukların aileleri de mektebin gideceği mesireye gitmeyi ihmal etmezdi. Semtindeki bir mektebin senelik kır gezisini himayesi altına almış bir zengin, çocuklarla ailelerine mükellef bir kır ziyafeti çekerdi, kuzular kesilirdi. Masrafı vakfiye şartıyla karşılanmış mekteplerde de bu ziyafeti vakfın mütevellisi olan kimse verirdi. Sevgili dinleyiciler, Sibyan mekteplerinin de efendim klasik Türk yapı sanatının bir dalı olan bir planı vardı. Çocukların ders gördüğü ekseriya kubbeli geniş büyük bir oda vardı. Yanında muallim efendi ile kalfanın odası vardı. Mümkün olduğu kadar geniş bir avlu vardı. Avlunun bir köşesinde ihtiyacı karşılayacak kadar ayak yolu yani tuvalet vardı. Eğer mektebin yanında hayır sahibinin bir camii veya mescidi varsa onun ayak yolundan yani tuvaletlerinden de istifade edilirdi. Ders odası, dershane hemen daima birkaç basamak merdiven çıkılır, zeminden yüksek olarak yapılırdı. Bu surette çocukların daha havadar bir yerde oturmaları temin edilmiş olurdu. Dershanenin zemini taş, tuğla veya tahta döşeli olur. fakat üstüne muhakkak bir hasır serilirdi. Çocuklar hasır üstüne konulmuş şiltelere diz çökerek veya bağdaş kurarak otururlardı. Dershanenin kapısında pabuçlar çıkarılır, içeriye çorapla veya yalın ayak girilirdi. Her çocuğun önünde bir rahlesi bulunurdu. Bazen tek rahle yerine önüne birkaç çocuğun oturabileceği bir sıra konulurdu. Mektepte sınıf yoktu. Her çocuk kendi gayretine ve zekasına göre ders alırdı. Yani hoca tek tek çocuklarla ilgilenirdi. Yan yana oturan iki çocuktan birisi mesela Elif Bey'i çözmeye çalışırken öbürü sarf ve nahiv yani Arapça kaideleri öğrenirdi. Birisi daha ammeyi bitirmeden yanındaki dersini tebarek eden alırdı. Böyle olabilirdi. Çocuklarla çocukların derslerini takip ile kalfalar meşgul olurdu. Bir nevi öğretmen stajyeri gibiydi bu kalfalar. Kendi ders rahlesi önünde oturan hoca efendi artık kalfanın irşadına muhtaç olmayacak kadar inkişaf etmiş çocuklarla meşgul olurdu. Hatta bu çocuklardan birkaçı hoca efendi tarafından kalfaya yardımcı seçilirlerdi. Tanzimat devrinden önce de küçük çocukların tahsiline çok ehemmiyet verilirdi. 1702 yılında Şeyhülislam Feyzullah Efendi'ye ve 1825 yılında da İstanbul ve Bilad-ı Selase, yani o zaman İstanbul'un 3 kısmı vardı. İstanbul Suriçi 1. Bir de Bilad-ı Selase, yani Üsküdar, Galata, Eyüp. Yani İstanbul'un 4 kadılığına tebliğ edilen fermanlarda çocukların mektepten alınıp da ustaların yanına çırak verilmesi yasak edilmişti. Önce tahsilini bitirecek, öğrenmesi gerekeni öğrenecek, sonra çırak verilecek. Kız ve oğlan çocukların karışık olarak devam ettiği Sibyan mektepleri olduğu gibi, yalnız kız ve yalnız erkekler için ayrı ayrı Sibyan mektepleri de vardı. Bu mekteplerde tahsil müddeti 4 yıldı. Yine 1846 yılında çıkarılan bir talimata göre, erkek çocukları Sibyan mektebine 7 yaşında, kız çocukları 6 yaşında başlardı. Hatta bu talimatnamede 6 yaşını bitiren çocuklarını mektebe göndermeyenlerin cezalandırılacağı da yazılıydı. Ancak tanzimattan önce çocukların daha ziyade 4 yaşından itibaren Sibyan mekteplerine verilmeye başlandığını biliyoruz. Ancak tanzimattan sonra bu 7 ve kızlarda 6 ile sınırlandırılmıştır.
Erdi bahar sardı yine neşe cihanı acanım, eğlenelim raks edelim lale zamanı. Açtı bu dem nazile gül gonca dehanı, dinleyelim bülbülü gel lale zamanı. Erdi bahar sardı yine neşe cihanı acanım, eğlenelim raks edelim lale zamanı. Açtı bu dem nazile gül gonca dehanı, dinleyelim bülbülü gel lale zamanı. Faslı bahar seyrine çık sen bize gel de acanım, faslı bahar seyrine çık sen bize gel de. Gönlümüzü şad edelim bezmi emelde, gönlümüzü şad edelim bezmi emelde. Bağda bahar sine de yar badeler elde acanım, bağda bahar sine de yar badeler elde. Ne içelim eğlenelim lale zamanı, ne içelim raks edelim lale zamanı, ne içelim eğlenelim lale zamanı, ne içelim raks edelim.
Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada sayılı dakikaların sonuna geldik ve Çınaraltı programı bu haftalık da bu kadar. Haftaya yeni bir programda buluşuncaya kadar hoşça kalın.
Çınaraltı.